ayrım 10. Sayfa 71. 2. Farklı kaynaklar. A. Divan edebiyatı kaynakları. Bir edebi hareketin kaynağı onun daha çok kültürel temellerini ifade eder. Yoksa herhangi bir toplumun edebiyatından etkilenme onun kaynağını o toplumda aramaya yol açmaz. Kaynak daha farklı olabilir. Çünkü kaynak denilen kültürel dinamikler etkilenilen toplumun kültüründen bağımsız da olabilir. Kültürel birikim etkilenme yoluyla değil, bir hayatı yaşayarak, tecrübe ederek, eğitimden geçerek, çevreyi ve kendini yorumlayarak kazanılır. Bir memleketin sanatı kültürüne bağlıdır. Dipnot 1. Şinasi Özdenoğlu, Edebiyatın 5 Ana Meselesi, S. 92. Bu değerlendirme, toplumun içinde bulunduğu kültürün edebiyat ve sanat için önemine işaret ediyor. Divan edebiyatı kaynaklarına inebilmek için de o dönemlerdeki Türk toplumunun içinde bulunduğu kültürün kaynaklarına inmek gerekecektir. Kültürel etkilenme belki bir zaman için düşünülebilir. Ama bir kültürün bütünüyle alınması, bir toplumun, bir başka toplumun kültürünü aynen alarak kültür sahibi olması mümkün değildir. Böyle bir durumda asıl kültürün dinamikleri, kaynakları gündeme gelir. Bu yüzden kültür yapıları birbirine çok benzeyen toplumların arasında yine de dikkate değer farklar vardır. Çünkü her toplum kültürünü bizzat yaşayarak kazanır. Sayfa 72. Bu kaynak ve kültür ilişkisinin divan edebiyatı için geçerliliği şöyledir. Onun İran edebiyatından etkilenerek oluştuğu doğrudur. Çünkü her ne kadar Türklerin İslam'a girişleri doğrudan Araplarla olan ilişkiler sonunda olmuşsa da kültürel ilişkiler bir coğrafya gerçeği sebebiyle İranlılarladır. Onların da bizim divan şiirine benzeyen şiirlerini Araplardan etkilenerek oluşturdukları bilinmektedir. Divan edebiyatı kaynakları konusunda en yanıltıcı durum kullanılan birçok kavramın Farsçadan geçmiş olmasıdır. Abdülbaki Gölpınarlı'nın yaz, kış, ilkbahar, güz, gece gündüz, her an bu edebiyatın mihveri şarap ve sevgilidir sözü dikkate alınırsa, bu iki konunun peşi sıra gelen mah, kadeh, meyhane, bende, ahu, cam, bezm, canan gibi bir yığın Farsçadan gelen kavram da göz önünde tutulmalı, bunların kaynağının divan edebiyatının da kaynağı olduğu kabul edilmelidir. Dipnot 2. Abdülbaki Gölpınarlı, Divan Edebiyatı Beyanındadır. S. 23. Agah sırrının bir tespiti, bu Fars kültürü olayına açıklık getirmeye yardımcı olacaktır. Eski Türk alemi, Arap ve Fars kültürü içinde milli varlığını yok etmişti. Rağbet ve itibarı, kendini inkar etmekte ve hayranı olduğu kültür aleminin şahsiyetine bürünmekte aradı. Dipnot 3. Agah Sırrı Levent, Eserler ve Şahsiyetler. S. 84. Bu ifadede Arap ve Fars kültürü ile hayranı olduğu kültür alemi vardır. Daha sonra Türkler de bu kültür aleminin içinde yer almışlardır. Bu konuda Vasfi Mahir'in bir sözü de önemlidir. Bu edebiyat, bazı kimselerin sandığı gibi gayrimilli, gayri içtimai, gayri hayati Arap, Acem taklidi falan değildir. Aynı kültür ve aynı estetiğin mahsulü olan Arap, Acem edebiyatlarından çok başkadır. Tıpkı aynı kaideler ve aynı estetik altında meydana gelen Alman, Fransız ve İngiliz edebiyatlarının birbirinden başka oldukları gibi. Demek ki bir kültür ve kaynak birlikteliği vardır. Dipnot 4. Vasfi Mahir Kocatürk, Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Varlık Dergisi, 15 Ocak 1936, N61, S200. Sayfa 73. Arap, Acem ve Türk toplumlarının kültürlerini etkileyen kaynak konusunda yine Agah sırrının tespitine bakalım. Kur'an ve hadis, eski şairlerin bol bol istifade ettikleri bir hazinedir, bir ilham kaynağıdır. Dipnot 5. Agah Sırrı Levent, Divan Edebiyatı, S101. Divan Edebiyatı şairlerinin eğitim şekilleri de bu kaynaklardan yararlandıklarını göstermektedir. İslam medeniyetinin fikir müesseseleri olan medreselerin yetiştirdiği divan şairleri. Dipnot 6. Nesip Yağmurdereli, İki Türlü Edebiyat, Doğuş Dergisi, Ocak 1936, N1, Yıl 4, S2. Hemen hepsi medreseden yetişmiş veya o yoldan bilgilenmiş olan bu şairler, yaşadıkları çağın ilim ve felsefesiyle yoğrulmuş eserlerinde bu kaynaklardan birçok anlatıma vasıtaları alıp kullanmışlardır. Dipnot 7. Hasan Ali Yücel, Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış, S-141. Mensup olduğu zümrenin dünya ve hayata karşı telakkisi, Kur'un-u Büstahi olmakla beraber, alel-umum müesseselerin mekanizması, din bulunması, sahiplerinin de skolastik tahsil görmüş danışmentlerden terekküp etmesi, haysiyetle divan edebiyatı menşe ve devamında İslami'dir. Dipnot 8. Ali Canip Yöntem, 12. asırda divan edebiyatının bir çehresi, Hayat Dergisi, Kanun-u Saniye 1927, C1, N6, S103. Bazen kelamiyyuna uğrar, Kur'an'dan ilham alır, ayetlere, hadislere telmih yapar. Dipnot 9. Halit Ziya Uşaklıgil, Sanata Dair, C3, S187. Medreselerde yapılan bu Kur'an ve hadislere dayalı eğitim, divan şairlerinin kültür yapılarını oluşturur. Kur'an ve hadisin divan edebiyatı kaynağı olamayacağını tercihini yapanlar, daha çok onda kullanılan malzemelerin, başka bir ifadeyle de mazmunların, eski İran şiirinde ve kendi dil imkanları içinde kullanılmış olmasına dayanıyorlar. Sayfa 74. Divan edebiyatının mihveri konusunda her ne kadar Gölpınarlı, şarap ve sevgilidir diyorsa da, tasavvufi anlamda bir aşk olduğunu söyleyenlerin de haklı sebepleri vardır. Dipnot 10. Abdülbaki Gölpınarlı divan edebiyatı beyanındadır. S23. Eflatun Cem Güney, Osmanlı edebiyatı ümmet devrinde din ve tasavvuf mihveri etrafında dönmüştü. İşte uhrevi sesler ve ilahi nefesler çıkaran divan şairleri diyor. Dipnot 11. Eflatun Cem Güney, Yeni Görüş, Yeni Duyuş, Taşpınar Dergisi, Mart 1933, N6, S131. Divan şiiri, dünyeviliğin ve beşeriliğin dışında kendi aleminde bir şiirdir. Halbuki Gölpınarlı'nın ileri sürdüğü şarap ve sevgili kavramları hem dünyevi hem de beşeridir. Bunlar divan edebiyatında yok değildir ama birer malzeme durumundadır. Kaldı ki mihveri malzeme de değillerdir. Her mazmun kendi çapında bir mihver malzeme olabilir. Sevgili konusunda Ahmet Tamdi Tanpınar, Allah sevgili hükümdar ayniyeti diyor. Dipnot 12. Ahmet Hamdi Tanpınar, Fuzuli'ye dair. Fuzuli S31. Hasan Ali de buna yakın şeyler söylüyor. Divan edebiyatı şairleri hep aynı vasıfta bir güzeli sevmişlerdir. Dipnot 13. Hasan Ali Yücel, Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış, S153. Necdet Evliyagil ise daha açıklayıcıdır. Şair, aşk mevzusunda da hassasiyetin zirvesine ulaşmıştır. Divan edebiyatında hakim olan aşk, platoniktir. Beşeri kadın aşkına hiçbir surette yer verilmemiştir. Tasavvuf ise ilahi aşk üzerine kurulmuştur. Dipnot 14. Necdet Evliyagil, Edebiyatımızda Divan Şiiri, S12. Ali Ekrem'in düşüncesi, eski şiirde hep aşikâne tasavvufun işlendiği, bütün hayallerin hep bu tasavvuf dairesinde sıkışıp kaldığı biçimindedir. Dipnot 15. Doktor Bilge Ercilas'un Servet-i Fünun'da Edebi Tenkit, S313. Sayfa 75. Ancak bu tasavvuf mihveri, tasavvufun bizzat kendisi değildir. Çünkü tasavvuf için kâl ilmi değil, hal ilmi realitesi geçerlidir. Bu, tasavvufun konuşmaya değil, yaşamaya dayalı olduğunu ifade ediyor. Halbuki edebiyat, özü itibariyle söze, kelimelere, ifadeye dayalı bir sanattır. Divan edebiyatının malzemesini oluşturan Fars kökenli kavramları da bu bağlamda düşünmek mümkündür. Tasavvuf ehli içinde bulundukları hali aynen ve kendi kavramlarıyla anlatmaya mezun değillerdir. Böyle bir tavır ilahi aşka ihanet sayılmaktadır. Nitekim Hallacı Mansur'un Enel Hak sözünü bu bağlamda değerlendirenler, böyle bir söz söyleyerek aşkına ihanet ettiği için cezaya çarptırıldığını söylerler. Fars kökenli malzemeleri hemen hemen bütün İslami Türk edebiyatı içinde yer alan sanatçılar kullanmışlardır. Diyelim Yunus Emre'den aynı malzeme vardır. Ancak divan edebiyatı neredeyse tümüyle bu malzemeden oluştuğu, soyut bir edebiyat olduğu için üzerinde farklı değerlendirmeler yapılmaktadır. Aslında divan edebiyatı içinde de Yunus Emre gibi başka türlü yorumlanmaya pek imkan bırakmayan önemli örnekler vardır. Şeyh Galip, Fuzuli, özellikle Galata Mevlevi Hanesi postnişini şair Galip, bizzat tasavvufi bir kurumda olmak bakımından öyle anlaşılmak durumundadır. Hasan Ali, divan edebiyatı bilhassa ikinci neviden olan, yani doğrudan doğruya derviş olmayıp, dervişliğin icap ettirdiği kayıtların hiçbirine bağlı olmadan, sırf bir felsefe ve ahlak telakkisi olarak tasavvuftan ilham alan şairlerle doludur, diyor. Dipnot 16. Hasan Ali Yücel, Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış, S-142. Ancak 17. asrın ikinci yarısından sonra yetişen şairlerin bu kaynaktan oldukça uzaklaştıklarını da ekliyor. Bilhassa 17. asrın ikinci yarısından sonra yetişen şairlerde tasavvufun insan iradesini ehemmiyetsiz gören ve varlıkta birliği pek amiyane bir şekilde kabul eden bir düşünüş tarzı tam bir kendini severlik, egoizme varmış, iyilikle kötülüğü birbirinden ayıramayacak kadar ahlak bakımından bozulmuş. Dipnot 17. AG S-143. Bu yargısının sonunda yine ekliyor. Son asırlarda bu derece bayağılaştırılan tasavvuf meyli, divan edebiyatımızın kök felsefesini teşkil eder. Dipnot 18. AG S-143. Sayfa 76. Demek ki her şeye rağmen divan edebiyatının temelinde tasavvufi düşünüş vardır. Bunun kaynağı da Kur'an ve hadis olduğuna göre divan edebiyatının kaynağı da aynı noktaya bağlanabilir. Divan edebiyatı dünyasının sınırları belirtilirken de değinildiği gibi İslam doğrudan doğruya vahiy ile gelen, vahiy ile en ince çizgilerine kadar belirlenen bir inanç manzumesidir. İslam'ın yaşantılara aksedişinin ilk örneğini veren Hazreti Peygamber S.A.S. en küçük sapmalarda bizzat yine vahiy ile uyarılmıştır. Dipnot 19. Kur'an-ı Kerim Abese Suresi ayet 1-12. Bu dine vahiy dışı bir şeyin eklenmesi söz konusu olmamıştır. Bir hadiste Kur'an'ı kendi isteği gibi yorumlayanın çok büyük günaha gireceği söylenmiştir. Dipnot 20. Kim Kur'an hakkında kendi reyi ile söz söylerse o cehennemdeki yerini hazırlasın. Hadis-i Şerif Et-Tirmizi Es-Sünen Kitabü't-Tefasir Bab 1. Bu türlü davranmalar İslam bilginleri tarafından İslam dışı, batıl olarak değerlendirilmişlerdir. Divan edebiyatında yer alan bizzat Kur'an ve hadisten kaynaklanmamış Arap, Fars ve Türk kökenli varoluşları Kur'an ve hadisle uyuşan, onların varlıkları içinde bir yerlere oturtabilecek varoluşlar olarak değerlendirmek gerekir. Bu üç toplumun gelenekleri bu bakımdan kaynak değil malzeme olabilir. Bir ölçüye kadar da malzeme kaynağı olarak alınabilir. Ama üzerinde durulan sanat olayı olduğuna, yani şiir sanatı üzerinde durulduğuna göre bu şiiri bir eser olarak ele almak ve eser halindeki kaynağını araştırmak gerekmektedir. Şair, bu sanat eserini hangi ruhla, anlayışla, yorumla, hangi amaçla ortaya koymuşsa, kaynak araştırmasında bunlar göz önünde tutulmalıdır. Böyle bir anlayış, divan edebiyatı kaynağını Kur'an ve hadise götürür.